Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2021 sayısından yazılar paylaşacağız değerli dinleyenlerimiz. Derginin kısalardan hisseler bölümünde yer alan Sır, Hikmet ve Marifet, Hazreti Mevlana başlıklı yazıyı aktaracağız. Mevlana Celaleddin Rumi, aile büyükleriyle Belh'ten hicret edip Konya'ya yerleştikten sonra tahsilini tamamlamak için Halep ve Şam'a gider. O sırada takriben 30 yaşlarındadır. Bir gün Şam'ın kalabalık çarşısından geçerken değişik bir kisve içindeki bir şahıs, "Ver elini öpeyim ey alemlerin sarrafı," der. Celaleddin Rumi'nin eline yapışır ve hararetle öper. Sonra birdenbire kalabalığın içinde kayboluverir. Celaleddin Rumi, ansızın gerçekleşen bu hadise karşısında son derece şaşırır. "Bu ne iştir?" diye hayretler içinde kalır. Celaleddin Rumi artık büyük bir alim olmuş, Selçuklu Medresesi'nin maruf bir müderrisi haline gelmiştir. Yine bir gün Konya'daki medresesinde dersten çıkmış talebeleriyle sohbet etmekteyken, daha evvel Şam'da elini öperek kendisini hayrette bırakan kimseyle bir kere daha karşılaşır. Bu şahıs Şems-i Tebrizi'dir. O da Celaleddin Rumi'nin sohbetine dahil olur. Garip bir heyecanla şu acayip suali sorar: "Bayezid-i Bistami mi? Yoksa Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mi daha büyüktür?" Mevlana Hazretleri dehşete kapılır ve "Bu nasıl sual? Hiç alemlere rahmet olarak gönderilmiş bulunan yüce bir peygamberle bütün sermayesi ona tabilik olan bir veli mukayese edilir mi?" diye hiddetle karşılık verir. Tebriz'de Şems hiç sükunetini bozmadan sualini şu şekilde açıklar: "Öyleyse neden Bayezid Rabbinden cehenneme konulmasını ve vücudunun orada başka hiçbir mücrime yer kalmayacak derecede büyütülmesini talep ettiği, lakin küçük bir ilahi tecelli karşısında da şanım ne yücedir, kendimi tesbih ederim" dediği halde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sayısız tecellilere rağmen büyük bir mahviyet içerisinde bulunuyor ve nail olduğu nimetlerle yetinmeyerek Rabbinden hala istiyor, istiyor, boyun eğiyordu. Bu izahat Hazreti Mevlana'yı sadece aklın rehberlik ettiği zahiri ilmin hududuna getirip bırakır. Bu noktada kalarak suale cevap vermek mümkün değildir. Şems, hal gücüyle onu bu noktadan ileriye itmeye memur edilmiştir. Zahirden batına, ilimden irfana, kesbi ilmin nazariyatından, ledünni ilmin keşif ve müşahedelerine terakki etmenin zamanıdır. Bu ani terakkinin tesiriyle Hazreti Mevlana daha evvel ezberlememişçesine şu cevabı verir: "Bayezid'in sözleri bir işba, yani doymuşluk halinin ifadesidir. Yani onun manevi susuzluğu küçük bir tecelli ile giderilmiş oldu. Ruhu artık talepsiz bir hale geldi. Yani küçük bir tecelli karşısında sekre, manevi mestaneliğe düştü ve kendini kaybetti. Okyanusun hacmi sonsuzdu, lakin onun istiabı bu kadardı." Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemse, "Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?" sırrına mazhar olmuştu. İlahi vuslat tecellileri kendisini her taraftan kuşattı. Kainat kadar geniş olan sadrı bir türlü kanmıyordu. Susadıkça susuyor, içtikçe de susuzluğu artıyordu. Her an bir halden diğer bir hale yükseliyor ve her yükselişte de bir önceki haline tevbe ediyordu. Nitekim, "Ben günde 70 defa, bir rivayette 100 defa tevbe ederim" buyurmuşlardır. Zira o, Yüce Mevlasına her an daha yakınlık hissediyordu. Çünkü iştiyakı sonsuz, kulla Rab arasındaki mesafe ise sonsuz kere sonsuzdu. Bu sebeple birçok kereler, ''Ya Rabbi, seni gereği gibi ve layık olduğun veçhile tanıyamadım. Sana hakkıyla kulluk yapamadım.'' diye iltica ve tazarruda bulunuyordu. Bayezid-i Bistami'nin bu sözleri sekir halinde olmuş, Hazret daha sonra bu ifadelerinden istiğfarda bulunmuştu. Mevlana Celaleddin Rumi, Selçuklu medreselerinde ikinci bir İmam-ı Gazali seviyesine ulaşmış bir alimdi. Buna karşılık Şems-i Tebrizi Hazretleri, ilimde yüksek bir mertebesi olmayan kendi halinde bir dervişti. Şems, Mevlana'ya zahiri bir ilmi öğretmedi, ona ilmin ötesinde irfan ve hikmet talim etti. Şems Hazretleri adeta Hazreti Mevlana'nın gönlündeki nefsani prangaları kırmıştı. Onun maneviyat semalarına kanat açmasına vesile olmuştu. Zahiri ilimler eğer irfani duyuşlarla gönülde hazmedilmezse, takva derinliğiyle ihlaslı bir yaşayışa taşınmazsa, sahibi için faydasız hatta zararlı bir hal alır. Yine zahiri alimler sadece aklı esas alıp akıl üstü vadilerde teslimiyet gösteremediklerinde dinin kader gibi sırlı hakikatlerini, ariflerin hallerini kabullenmekte güçlük çekerler. Mevlana Hazretleri'nin babası Bahaüddin Veled de bir zahir alimine şöyle hitap etmişti. Eğer okuduğun bu kitaplarda gururlanıyor ve bunlardan aldığın bilgilerin kuvvetiyle her tarafa saldırıyorsan, şunu bil ki bunların hiçbiri kalmayacak, hepsi yokluğa karışacak ve hepsinin izi kaybolacaktır. O zaman hangi kitapların sahifesinden bahsedecek ve ders vereceksin? Gönül yaprağından ilahi azamet tecellilerinden bir sayfa ezber etmeye gayret et ki, ondaki mana ebediyete kadar senin ruhunla bağdaşsın ve hiçbir suretle hatırından gitmesin. İmam Gazali, Aziz Mahmud Hüdayi ve Halid-i Bağdadi gibi nice zatlar ilimde en yüksek seviyelerdeyken kalbi dünyalarında buhranlar yaşamış ve kendilerini ben Allah rızasında mıyım diye muhasebe ederek makamı ve mevkiyi terk etmek ve tasavvufta selamet aramak yolunu tutmuşlardır. Kalbi hayatlarını tekamül ettirerek bir vecd ve istirak halinde yaşadılar. Dünya gözlerinde ufaldı. Esas hedef ahiret oldu. Bu selamet yolunun sonunda onlar, nefis tezkiyesi ve kalp tasfiyesinde muvaffak olarak huzura ermişler, eriştikleri hiçlik makamında insanlık için işte o zaman gerçek mürşitler haline gelmişlerdir. Hazreti Mevlana da aynı şekilde ilmin zirvesindeki halini hamdım ifadesiyle tarif eder. Kainat kitabının esrarını okuma devrine piştim, İlahi esrarın yakıcılığından kavrulma devresine de yandığım ifadelerini kullanır. Eriştiği hal ve makamı, ölü idim, dirildim, gözyaşı idim, tebessüm oldum, aşk deryasına daldım, nihayet baki olan devlete eriştim sözleriyle ifade eden Hazreti Mevlana, İlahi vuslatın sırlarını talim ettiği Şems'i kaybeder ve bu ayrılık firakı da tahsil etmiş olur. Bu hasret de onun gönlünde nice tecellilere vesile olur. Allah Teala dostluğuna erişen salih kullarının her birine farklı tecelliler bahşetmiştir. Mevlana Hazretleri bu ilahi ihsanlar içerisinde lisan, edebiyat ve belagat tecellilerinin zirvesi oldu. İlahi hakikatlerin tercümanı oldu. Mücerret hakikatleri, müstesna temsillerin, tefekkür dolu kıssaların diliyle müşahhas hale getirmek hususunda Mevlana Hazretleri eşsiz bir ifade gücüyle nasipdar oldu. Divan-ı Kebir, Mesnevi, Fihi Mafi, Mecalisi Seba ve Mektubat isimli muhteşem gönül eserlerini kaleme aldı. O mesnevi ki Osmanlı'da camilerde okutulması örf haline gelen ve hürmetle şerif sıfatıyla anılan şu üç kitaptan biri oldu. Buhari-i Şerif, Şifai-i Şerif ve Mesnevi-i Şerif. Mevlana'da istidat vardı. Şems'te de o istidadı canlandırma ve harekete geçirme kabiliyeti. Adeta Mevlana Hazretleri bir okyanustu. Şems o okyanusa bir kibrit attı. O koca ummanı aşk aleviyle tutuşturdu. Ondaki ilmi gönülde tezahür eden sünuhat, tuluat, ilhamlar, sırlar, hikmetler ve deruni duyuşlarla buluşturdu. Mesela Hazreti Mevlana merhametin ne olduğunu ilmen ve aklen biliyordu. Bu husustaki ayetleri, hadisleri ezbere biliyordu. Lakin Şems, şefkat ve merhametin ne olduğunu, en derin mahiyette nasıl yaşanması gerektiğini Mevlana'nın gönlüne talim etti, kalbine yaşattı. O seviyeye varınca Mevlana Hazretleri dedi ki, ''Şems bana şu hali öğretti. Yeryüzünde bir üşüyen varsa sen ısınma hakkına sahip değilsin. Biliyorum ki yeryüzünde üşüyenler var. Ben artık ısınamıyorum.'' Bu şefkat ve merhametle Hazreti Mevlana şöyle içli içli iltica ederdi. ''Rabbim, eğer senin merhametini yalnız salih kullarının ümit etmesi gerekiyorsa, mücrimler kime gidip sığınsınlar? Ey Yüce Allah'ım, eğer sen yalnız has kullarını kabul ediyorsan, mücrimler kime gidip yalvarsınlar? Muhakkak ki sen merhametlilerin en merhametlisisin.'' Hazreti Mevlana, İslam dünyasını Moğolların baştan başa yıkıp geçtiği, Bağdat'ta halifenin katledildiği, Selçuklu Devleti'nin son demlerini yaşadığı sancılı ve zor bir zamanda yaşadı. Onun engin şefkati, müsamahası ve muhabbeti yaralı gönülleri sardı, muhafaza ve teselli etti. Bin bir misalden biri, Mevlana Hazretleri'nin dergahındaki bir sohbet esnasında bir sarhoş çıka gelir. Dervişler onu inciterek dışarı çıkarmak isterler. Mevlana Hazretleri, o sarhoşun hakikati aramak için dergaha sığınan bir insan olduğunu düşünerek onu incitenlere hitaben, ''Şarabı o içmiş fakat siz sarhoş olmuşsunuz.'' ikazında bulunur. O zavallıyı gönül dergahına kabul ederek ıslah eder. Ebu Said-i Ebu'l-Hayr'a ait olmasına rağmen, Mevlana Hazretlerine nispet edilen şu davet ne güzeldir. Dön gel, dön gel, ne olursan ol yine dön de gel. Kafir, mecusi veya putperest olsan da gel. Bizim dergahımız olan İslam, ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tevbeni bozsan yine de gel. Yani irşad edenler adeta tamirhane hususiyetindeki bir kalbe sahip olmalıdır. Şefkatli bir tabip hastasını azarlamaz. Mesuliyet sahibi bir çoban ayağı kırılan bir kuzuyu kurtlara bırakmaz, kucağında taşır. İşte bu hassasiyetle Hazreti Mevlana dergâhtan kaçanlara, İslam binasından uzak düşenlere geri gel, yuvaya dön, hidayetin saadetine kavuş çağrısını böyle bir şefkat ve merhametle gerçekleştirir. Demek ki hak dostlarının gönüllerinde daima bir mahşer kaynar. Onlar yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül verirler. Sabırla, azimle, gösterişsiz ve nümayişsiz çalışan ruh cephesinin işçileri olurlar. Müritler hakkında, kendisi faziletli bir insan ancak niçin müritleri avamdan, esnaftan, basit kişilerden oluşuyor diye dedikodular çıkınca, verdiği şu cevap da bu kucaklayıcı merhametin bir tezahürüdür. Eğer benim müritlerim birer salih insan olsalardı, onlar benim değil, ben onların müridi olurdum. Ahlaklarını değiştirip salih olmaları, salihler ve salih amel işleyen insanlar zümresine girmeleri için onları müritliğe kabul ettim. Onun bu zor zamanlarda sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin ayetini nasıl bir huşuyla yaşadığına dair şu menkıbesi rivayet edilmiştir. Anadolu'yu yakıp yıkan Moğol kumandanı Bayju Noyan'ın askerleri Konya'yı kuşatmıştı. Şehrin ahalisi üzgün ve çaresizdi. Hazreti Mevlana'dan çare sordular. Mevlana Hazretleri şehirden çıktı ve Bayju Noyan'ın otağının kurulduğu tepenin üstüne çıkarak namaza durdu. Askerleri bu durumu Baycu'ya haber verdiler. Öylesine heybetli ki heybetinden kimse yanına yaklaşamadı dediler. Bayju inanmadı. Üstüne ok yağdırın diye emretti. Kimse kolunu kaldırıp da ok atamadı. Durum böyle olunca Bayju atlara binip üzerine hücum etmelerini emretti. Fakat atların ayakları yere battı, kımıldayamaz hale geldi. Sonunda bizzat Bayju Hazreti Mevlana'nın üzerine 3 defa ok attı. Fakat attığı okların hepsi hemen önüne düştü. Bu gördükleri karşısında daha da öfkelenen Bayju kendisine at getirmelerini emretti. Getirilen ata bindi fakat atının ayağı tutulup yüzüstü yere yuvarlandı. Bu durumu gören şehir halkı topluca "Allahu Ekber, Allahu Ekber" diye tekbir getirdiler. Bayju, "Bu er korunmuştur, mukaddes bir kişidir. Allah tarafından desteklenmiştir. Bundan sakınmak lazımdır" diye acziyetini itiraf etti. Mevlana sayesinde cenkten vazgeçti. İşte huşuyla kılınan bir namazın muhafazası. Hazreti Mevlana'nın Rumi nisbesi Anadolulu demektir. Bu şefkatli sine o tarihlerde Anadolu'da sayıca çokça bulunan nice gayrimüslimin de hidayetine vesile olmuştur. Bir gün Mevlana Hazretleri müritleriyle Meram Mescidinden şehre dönüyordu. Karşılarına bembeyaz sakalları olan ihtiyar bir rahip çıktı. İhtiyar Mevlana'ya hürmet göstermişti. Hazreti Mevlana ona "Sen mi yaşlısın, sakalın mı?" diye sordu. Rahip, "Ben sakalımdan 20 yıl daha büyüğüm, o daha sonra çıktı" dedi. Bunun üzerine Mevlana şu hikmet dolu muhasebeyi ona telkin etti. "Ey zavallı, o senden daha sonra çıktığı halde kemale ermiş, bembeyaz olmuş. Sense evvelce nasıl idiysen hala kapkara, perişan ve ham vaziyetindesin. Eğer sen de değişmez ve olgunlaşmazsan, sakalın gibi ağarmazsan, nurlanmazsan, yazık olmaz mı sana?" Zavallı rahip hemen zünnarını kopardı ve iman edip Müslümanlardan oldu. Hazreti Mevlana'nın resmini yapmaya çalışmasıyla bilinen Aynüt Devli adlı Rum ressam da Hazreti Mevlana'nın hikmet dolu irşadıyla hidayete nail olmuştu. Anlatılır. İstanbul'da bir levha üzerinde Meryem ve İsa'nın çok müstesna bir resminin bulunduğunu işiten Aynüt Devle bir yolunu bulup görmeye gitti. Hayran olduğu o resimleri bir fırsat bulup kaçırdı. Konya'ya dönünce Mevlana "Nerelerdeydin?" buyurdu. Aynüt Devle resmin hikayesini olduğu gibi anlattı. Hazreti Mevlana resmi görmek istedi. Aynüt Devle resmi getirdi. Hazreti Mevlana resmi inceledikten sonra şu sırlı sözleri söyledi. "Bu iki güzel resim, Aynüt Devle'nin bize olan sevgisi samimi değildir. O yalancı bir aşıktır" diyorlar. Bunun üzerine Aynüt Devle "Bu nasıl olur?" dedi. Hazreti Mevlana şöyle cevap verdi. "Onlar diyor ki, bizim hiç uyku ve yiyeceğimiz yoktur. Geceleyin daima ayaktayız ve gündüzleri de oruç tutuyoruz. Aynüt Devle ise bizi bırakıp geceleyin uyuyor, gündüz de yiyor ve asla bize uymuyor." Aynüt Devle, "Onlara uyku ve yemek içmek tasavvur edilemez. Ayrıca dilleri ve konuşmaları da yoktur. Onlar cansız resimlerdir" dedi. Mevlana Hazretleri muhatabına bu itirafı yaptırdıktan sonra şöyle buyurdu. "Bu kadar sanatlı ve canlı bir resim olan sen, bütün varlığı eşsiz bir şekilde yaratıp tasvir etmiş olan bir nakkaşı ezelin eserisin. Senin yaratıcını bırakıp da cansız ve manasız bir resme aşık olman doğru mudur? O habersiz şekillerden ne elde edilir ve sana ne gelir? Aynut Devle derhal tevbe edip baş koydu ve Müslüman oldu. Hak dostları daima rahmet insanı olmuş, merhamet tevzi etmişlerdir. Daima gönül almış ve gönülleri incitmemeye büyük titizlik göstermişlerdir. Bu hasletin güzel bir örneği şöyledir. Mevlana Hazretleri müritleriyle beraber ılgın kaplıcalarına gider. Hamamçı o anda havuzda yıkanmakta olan cüzzamlıları dışarıya çıkarmak için telaşa kapılır. Mevlana Hazretleri ise buna mani olur. Hemen kendisi de cüzzamlıların olduğu havuza girer. Bu merhamet ve tevazu karşısında cüzzamlılar feryat ederek ağlamaya başlarlar. Bu hali seyredenler de bu Muhammedi ahlak karşısında kendilerinden geçerler. Mevlana Hazretleri'nin şefkat ve merhamet anlayışı şu kısa ifadede hülasa edilmiştir. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Güneş nasıl ki yeryüzündeki bütün mahlukata ışık, sıcaklık ve gıda vesilesi olup en kuytu ve ücra yerlere kadar ulaşıyorsa, bir müminin gönlü de böyle olmalıdır. Derya gönüllü bir mümin olarak şefkat ve merhamette engin, geniş ve yüce ufuklara sahip olmalıdır. Etrafını aydınlatabildiği kadar kendi nurunun da artacağını unutmamalıdır. Onun hak ve hukuka riayet hususundaki titizliğini de şu kıssada görmekteyiz. Rivayete göre bir gün Hazreti Mevlana, kızı Melike Hatun'un hizmetçisini azarladığını görür. Ona şöyle nasihat eder. Onu niçin incitiyorsun? Acaba sen onun hizmetçisi olsaydın ne yapardın? Kızım, Allah'tan başka hiç kimsenin gerçek manada kulu kölesi yoktur. Sana hizmette bulunanlar asla hizmetçilerimiz değil, hepsi de ancak kardeşlerimizdir. Mahlukata şefkatine de şu misali zikredebiliriz. Mevlana'nın bir müridi merkebine binmiş gidiyordu. Merkep anırmaya başladı. Mürid de hiddetlenerek eşeğin başına birkaç defa vurdu. Onu gören Mevlana Hazretleri şu düşündürücü ikazlarda bulundu. Seni taşıdığı halde sen binici, o da taşıyıcı olduğu için şükredeceğin yerde bu biçare hayvanı niçin dövüyorsun? Allah göstermesin, eğer iş tersine olsaydı, o senin sırtına binmiş ve sana vuruyor olsaydı, o zaman ne yapacaktın? Hazreti Mevlana'nın müsamahasını kendisinden sonra istismar edenler olmuştur. Onu hümanist bir mütefekkir, bütün dinlere hoşgörüyle bakan bir şair gibi göstermeye çalışanlar çıkmıştır. Halbuki o tam bir İslam alimi ve mutasavvıfıdır. Bütün eserlerinin hülasası ve tasavvufun en özlü tarifi mahiyetinde şöyle der. Yaşadığım müddetçe ben Kur'an'ın kölesiyim. Ben Muhammed Muhtar sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun toprağıyım, tozuyum. Mütakip mısralarındaysa bu tarifin dışındaki her türlü tavsiften bizar ve şikayetçi olduğunu, kendisine yakıştırılmak istenen bütün başka sıfatları reddettiğini ilan etmiştir. Hazreti Mevlana, Mesnevi'nin ilk 18 beyti içinde yer alan şu ifadeleriyle, kendisini dinlediği halde maksat ve gayesini idrak edemeyen gafillerden şöyle yakınmaktadır. Ben her cemiyette, her mecliste inledim durdum. Kötü huylu olanlarla da, iyi huylu olanlarla da düşüp kalktım. Herkes kendi anlayışına göre bana dost oldu. Lakin içimdeki esrarı idrak etmedi. Benim sırrım feryadımdan uzak değildir. Lakin her gözde onu görecek nur, her kulakta onu işitecek kudret yoktur. Hamruhlar olgun ve yetişkin zevatın halinden anlamazlar. O halde sözü kısa kesmek gerektir ve selam. Hazreti Mevlana bazen feyiz ve ruhaniyetin galebesiyle mest-ü hayran olur ve sema ederdi. Yani cezbe halinde dönmeye başlardı. Bir kuyumcu tezgahındaki çekiç sesiyle dahi bu cezbenin tetiklendiği olurdu. Bazı tarikatlerde sema şeklindeki zikir asr-ı saadetten şu hadiseyle alakalandırılır. Yıllarca Habeşistan'da vazifede bulunan Cafer radıyallahu anh, Hayber'in fethini müteakip Resulullah Efendimiz'in yanına dönmüştü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cafer'e önce "Yaratılış ve ahlak itibarıyla bana ne kadar benziyorsun?" buyurdular. Sonra Hazreti Cafer'in alnından öperek "Hayber'in fethiyle mi, Cafer'in gelişiyle mi sevineyim bilemiyorum." buyurdular. Cafer radıyallahu anh bu iltifatı nebevi karşısında heyecanlanarak vecde geldi, sevincinden masum bir çocuk gibi tek ayak üstünde Fahri Kainat Efendimizin çevresinde dönmeye başladı ve kendinden geçti. Allah Resulü Cafer radıyallahu anh'ı bu halden men etmediler. Bu sebeple samimi bir vecde semaın takriri sünnet olduğu ifade edilmiştir. Mevlana'nın bu hali Davud aleyhisselama benzetilmiştir. Güzel ses nimetiyle perverde edilen bu peygamberin en bariz vasfı, Zebur'u dağlara ve sahralara çıkarak yanık ve cazip sesiyle okuması, çevredeki canlıların hatta eşyanın bile bu tesirle cezbeye kapılması ve zikre katılmasıdır. Ayet-i kerimelerde buyrulur. Andolsun Davud'a tarafımızdan bir lütufta bulunduk. Ey dağlar ve kuşlar, onunla beraber tesbih edin dedik. Mevlana Hazretleri de gönlündeki aşk neşidelerini, ilahi ve kasidelerini, meram bağlarının zümrüt gibi yeşilliklerine, şırıl şırıl akan sularına karşı okur ve cezbeyle sema ederdi. Mevlana, şiiri ve güzel sesi gaye olarak değil, fakat gayesine ulaştıran müessir birer vasıta olarak kullanmayı bilmiştir. Lakin günümüzde Mesnevi-i Şerif'in ruhundan uzak bazı kimseler tarafından Mevleviliğin vecd ve takva tarafı ihmal edilerek aslı zikir olan sema adeta şov maksatlı bir folklor gösterisi ve orkestra eşliğinde icra edilen bir musiki meclisi haline getirilmektedir. Bunların Hazreti Mevlana'nın ruhunu muazzep edeceği muhakkaktır. Diğer taraftan onun hakiki mesajı 7 asra aşkın bir zamandır bütün dünyayı irşad etmeye devam etmektedir. Bu hal Cenab-ı Hakk'ın dostlarına bahşettiği irşad ömrünün ne mübarek bir misalidir. Büyük Allah dostu Hazreti Mevlana 17 Aralık günü Hakk'a irtihal etti. Ölümü bir vuslat, bir şeb-i aruz, düğün gecesi olarak telakki etmişti. Vefat ederken Refik-i Âlâ'ya yüce dosta buyuran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi Peygamberimizin ümmeti ve manen bir talebesi olan Mevlana'da ölümü güzelleştiren salih insanlar zümresindendi. Cenab-ı Hak faydalı ilimden ve marifetullah'tan nasibimizi ziyade eylesin. Faydasız, takvasız, kupkuru ilimden muhafaza buyursun. İlmi hazmederek irfana ve hikmete nail olan salih kullarının feyzinden istifade nasip eylesin. Zatına kavuşmamızı bir düğün gecesi gibi ebedi vuslatıyla mesrur ve mes'ud eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2021 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Sır, Hikmet ve Marifet, Hazreti Mevlana başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun efendim. Hoşça kalın.